Ayrım 17. Sayfa 205. İki gün sonra Metris Tepe villalarına doğru yola çıktı. Alıştıra alıştıra, lisanı münasiple ayrılalım diyecekti Nurşen'e. Ayrılma kararını alıştıra alıştıra söyleyecekti. Belki ikna etmesi gerekecekti. Ancak öncelikle kendisini alıştırması, ikna etmesi gerekiyordu. Belki karım durumu fark etti, üzülüyor diyecekti. Belki artık yoruldum ya da günaha giriyorum diyecekti. Abdülrezzak Bey'in kendini ikna için bulduğu ama Nurşen'e asla söyleyemeyeceği bir gizli gerekçesi daha vardı. Nerede okuduğunu hatırlayamıyordu. Belki de Barış söylemişti yıllar önce. O zamanlar sıradan bir düşünceyi yansıtan o birkaç cümle, şimdi önemli bir değişim öncesinde binlerce cümle içinde öne çıkıvermişti birdenbire. Yaklaşık şöyleydi cümleler. Hiçbir erkek, karısının başka erkeklerle cinsel ilişkide bulunmasını istemez. Ama eğer bir erkek tanımadığı bir kadınla cinsel ilişkide bulunuyorsa, o kadınla ilişkide bulunmuş başka erkekleri hiç farkında olmadan kendi cinsel organı yoluyla karısıyla irtibatlandırır, tanıştırır. O erkeklerin kirinin, mikrobunun karısına ulaşmasında aracılık eder. Sonra da kalkar, karımın başka erkeklerle ilişki kurmasına izin vermem der. Kocasından başkasıyla ilişkide bulunmadığı halde zührevi hastalık kapan kadın var. Bu ne büyük bir haksızlıktır. Böylesine bir şeyler de hatırladı. Fena halde canı sıkıldı. Kendine kızdı. Allah cezamı versin dedi içinden. Bir akşamüstü Metris Tepe'ye doğru yola çıktı Abdülrezzak Bey. Sıkıntı içindeydi. Villalar uzaktan göründüğünde kaygısı katlandı, iyice arttı. Kararını hemen söyleyip söylememe, söylerse ne zaman söyleyeceği, nasıl söyleyeceği konusunda kararsızdı. Yol boyunca sürekli düşünmüştü. İçi acıyla, kararsızlıkla kavruluyordu. Aslında Nurşen'i de seviyordu. Tarihçeleri kısaydı ama epeyce şey yaşamışlardı. Her şeye rağmen ayrılacaklardı. Kim kime borçluydu? Önemli değildi. Abdülrezzak için önemli olan, sancılı bir ayrılık yaratmamak, eğer varsa metresine olan borcunu arttırmamaktı. Abdülrezzak kaygılıydı. Eve yaklaştıkça ağzı kurudu. Aslında villada kendisini neyin beklediğini bilseydi, böylesine kaygılanmazdı. Villasında, evinde, Abdülrezzak'ı bir sürpriz bekliyordu. Günlerdir uykusuz kalan yalnızca o değildi. Metris Tepe. Ve büyük taarruz geldi. Her şey gizliydi. Ne günü belliydi taarruzun, ne yeri. İlk adım evveli, fırtına öncesi sessizlik gibi dış dünyayla tüm haberleşme bağları kesildi. Ve 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece, daha gün doğmadan 300 yıldır karanlığın içinde beklemiş taarruz, bir ateş topu gibi doğrudan koptu geliverdi. 300 yıldır savunmada kalmış bir ordu, şimdi ardına bakmadan saldırıyordu. İngiliz komutanının, savaşın sponsoru efendinin, Türkler bu siperleri 6 ayda aşabilirlerse, 6 günde aştıklarını söyleyebilirler dediği Yunan siperleri 6 saatte geçildi. İngiliz komutan hesap hatası yapmıştı. Moskova yolundaki Napolyon, Hitler gibi hesap hatası yapa gelmiştir askerler tarihten beri. Ve yanlış hesap Bağdat'tan döner demiştir halkımız, geleceği bilmiş gibi. Şuhut ve ötesi, doğudan koşan, güneşin önünde koşturan, ellerinde alev saçan tüfekleri olan askerlerin eline geçti. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da yine bir hesap hatası yapınca düşman, çepeçevre çevrildi. İmha edildi. 300 yıl bekleyen taarruzun beklediğine değmişti. O gün Dumlupınar'da bir kıyamet vardı. Silah çevirene cennet, çevrilene cehennem geldi yeryüzünde. O gün bir tepeden dürbünle ovaya bakarken, gerçek dünya ile sanal dünya arasında kalmış gibi, karşısında Yunanlı başkomutan varmış gibi, Mustafa Kemal Paşa, ''Hacı Anesti, gel de ortularını kurtar şimdi.'' diye bağırdı. O gün Dumlupınar'da on binlerce Yunanlı öldü. O gün Dumlupınar'da bir cinayet mi işlendi? Bu sorunun cevabını yıllar sonra Mustafa Kemal Paşa verdi. Hayat-ı millet tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir dedi. İşgalci kuvvetler için savaş bir cinayetti. Ancak ülkesini savunan ordu için savaş, nefsi müdafaa dedikleri şeydi. Bu dünyada kendini koruyamayan yarına kalamazdı. İşgal kuvvetleri Dumlupınar'da kuvvetten düştü. Dağılan birlikler hep birlikte ya da teker teker benim olmayan kentler yok olsun diye yol üstündeki köyleri yaka yaka İzmir'e doğru kaçmaya başladılar. İşgal kuvvetleri İzmir'e girerken, padişahtan aldığı emir üzerine Osmanlı Paşası, işgalci komutanı Rıhtım'da hoş geldiniz diye karşılamıştı. İşgalcilerin gelişi hoştu, gidişleri hoş olmadı. Kaçan Yunan birlikleri büyük taarruzun 14. günü sabah saatleri İzmir'e ulaştı. İzmir'i yaktı, sonra gemilere binip uzaklaştı. İzmir yanıyordu. Yanık kokusu kötüdür genelde. Ama o gün yanık kokusu miski amber gibi geldi İzmirli'ye. Ve 14. gün 9 Eylül'de kordonda bayram vardı. Taarruz öncesinde Mustafa Kemal Paşa yakın çevresine Kocatepe'den yola çıktığımızda 15. gün İzmir'e gireceğiz demişti. Savaştan sonra arkadaşları takıldı ona. Paşam dediler, sen hesap hatası yaptın. 15 günde gireriz İzmir'e dedin, 14 günde girdin. O da cevap verdi. Bu benim hatam değil dedi. Ben düşmanı kovalayan birliklerimize sürekli telgraf çektim arkalarından. Birkaç saat uyuyun diye. Beni dinlemediler, uyumadılar. Yeterince uyusalardı, o yolun hakkı 15 gündü. 15 günlük yolu 14 günde alanların torunları nerede şimdi? Yolda mı kaldı hepsi? Kimi Metrestepe villalarında metres peşinde, kimi mafya olmuş polis peşinde. Kimi haber almış, haber olmuş, manşet olmuş, hapse girmiş Metris cezaevinde. Kimi de plajda şezlong içinde. Mehmet Cafer Niyazi dedelerin zahmeti galiba bunlar içindi. İlk kurşunu Nevres Recep attı İzmir'de. Namı diğer Hasan Tahsin. Haksızlığa tahammül etmezdi. İlk günden öne atıldı. Son kurşun ise Bandırma'da atıldı. İlk ve son kurşunlar arasında çok canlar aktı Akdeniz'e. Akdeniz'de su, suda hayat vardı. Çok canlar aktı Akdeniz için Akdeniz'e. Bunca cana değdi mi? Galipler ve mağluplar, savaşın ertesi bir araya geldi mi? Geldi. Savaşanlar, savaştan sonra düşmanlığı biraz sürdürdü. Biraz sürdürmedi. Barışta güzellik vardı. Mehmet, Cafer ve Niyazi, cephede Yunanlı'yla defalarca karşı karşıya geldi. Geldi ya, iki tarafta birbirinin yüzüne bakmadan ateş etti. Çünkü can pazarı vardı. Niyazi esir düştüğünde, iyisiyle kötüsüyle, Yunanlıları yakından görmüştü. Savaş sonrası hiçbir Yunanlı görmedi. Ne düşmanlık vardı içlerinde, ne sevgi. Yurtlarını kurtarmaları, evlerine dönmeleri yeterliydi. Ancak savaşta kanlı bir satranç oynayan liderler, savaştan sonra da görüştüler. Daha savaş bitmeden, başkomutanlık meydan savaşının ertesi günü, savaş meydanını gezen Mustafa Kemal Paşa, yerde bir Yunan bayrağı gördü. Söyledi, görelim ne söyledi. Bir milletin onurudur bu bayrak. Kaldırın, topun üzerine koyun, yerde durmasın dedi. Bayrak yerde durmazdı çünkü. Tüm milletlerin bayrakları ve onurları eşitti. Sonra gün geçti. Belkahfe'den geçip İzmir'e zaferden sonra ve hayatında ilk kez girdi. Hükümet konağına yöneldiğinde baktı ki yerde bir Yunan bayrağı serili. Bu nedir diye sordu. Söylediler. Görelim ne söylediler. Yunanlı komutan buraya Türk bayrağını serdi. İçeriye çiğneyip de girdi. Ahtımız var paşam. Şimdi sen de Yunan bayrağını çiğneyeceksin. Muzaffer komutan durdu. Başardım diye gururlanmazdı. Dediler diye uymazdı. Söyledi. Duyalım ne söyledi. Yunanlı komutan hata etmiş. Aynı hatayı bana yaptırmayın. Kaldırın yerden bayrağı. Halide Edip Hanım, İzmir'in işgalini izleyen üçüncü günde düzenlenen mitingde, bir hocasından öğrendiği cümlelerle, hükümetler, devletler düşmanımız, milletler dostumuzdur demişti. Pek çok aksi örnek var tarihte ama, hiçbir ülke savaşmamalıdır komşusuyla. Komşudan düşman olmaz. Venizelos ve Yunan hükümeti ve kralı, Avrupalı sponsorları düşmanımızdı. Yunanlıların büyük felaket, bizim Kurtuluş Savaşı dediğimiz savaşın mimarı olan Venizelos, inşaatı zayıftı, başına yıkıldı. Siyasetçiyken düşmanımızdı. Ama siyaseti bıraktı, dostumuz oldu. Bir zamanlar ordular gönderdiği Anadolu'ya konuk olarak geldi emekli olunca. Atatürk de el sıkıştı ve onu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Kıssadan hisse, devlet adamı Venizelos düşmanımızdı ama vatandaş Venizelos dostumuzdu, dedemizdi. Devletler düşmanımız, milletler dostumuzdur diye bilgeler doğru bilmişti. 1999 Marmara depreminde evler yere indiğinde, 30 bin kişi yok olup gittiğinde Yunanistan'da gazeteler başlık attı. Dayan komşu diye. Sonra ne diyelim? Zaten vardı, muhabbet oldu yine. Mesela Türk televizyonlarında yayınlanan Küçük Şeyler adlı bir televizyon programında Yunanistan'ın ekonomik krizde olduğunu bilen bir öğretim üyesi gözlerini dikip bakanlara "Dayan komşu, adalarını satma" dedi Yunanlılara. Metrestepe. Nurşen erkeğini her zamanki gibi ilgiyle karşıladı. Yüzünde bir sıkıntı fark etmedi. Oysa Abdülrezzak'ın zihni "Şimdi mi söylesem, yarın mı" ile meşguldü. Sonunda "Şimdi dursun, yarın söylerim" diye karar verdi. Ertesi gün alıştıra alıştıra söyleyecekti. Yemekten sonra iki koltukta karşılıklı oturmuş, havadan sudan konuşuyorlardı. Nurşen yine çok güzeldi. Üzerinde göğsü açık füme renkli uzun etekli bir elbise vardı. Bir ara Nurşen yerinden kalktı. Abdülrezzak'ın yanına geldi, yüzünü öptü, başını göğsüne bastırdı. Sonra kalkıp yerine oturdu. İlk defa böyle bir şey yapıyordu. Kısa bir sessizliğin ardından Nurşen, ezberlediği bir metni zorlukla hatırlamaya çalışan bir öğrenci gibi, Abdülrezzak'ın yüzüne bakmadan tane tane konuşmaya başladı. Abdülrezzak onun ilk kelimeleriyle birlikte önemli bir şeyler duyacağını hissetti. Biraz kaygıyla gözlerini açarak kımıltısız dinlemeye durdu. Nurşen, "Abdüş, sen benim hayatımı değiştirdin. İnanılmaz mutlu ettin beni. Ben şimdi kül kedisi gibiyim. İpek elbiseli. Ama ben senden..." Nurşen durdu. Dudakları titriyordu. Ağlamaya başladı. Yarım kalan cümlesini tamamlayıverdi Abdülrezzak zihninden. "Ben senden ayrılmak istiyorum" diye. Sonra şaşkın bir yüzle "Bu ne böyle?" dedi içinden. "Bu ne? Bu ne tesadüf?" demek istiyordu kendince. Nurşen devam etti. "Abdülrezzak, ben senden ayrılmak istiyorum. Başında ya sen beni bırakırsan diye korkuyordum. Şimdi ben ayrılmak istiyorum. Lütfen kızma bana. Nankörlük belki bu yaptığım. Bana her şeyi verdin. Seninle çok mutluyum. Ama sürerse mutsuz olacağım. Seni de mutsuz edeceğim diye korkuyorum. Bu evin tapusunu bile üstüme yaptın. Al lütfen geriye. Vermek istiyorum." Abdülrezzak bembeyaz bir yüzle, "Başka biri mi var Nurşen?" diye sordu. Nurşen bu soruyu beklemiyordu. Ama yine de kendinden emin bir sesle, "Hayır" dedi. "Hayır." Bu cevap doğru muydu? Birisi gerçekten var mıydı? Doğrusu hem vardı hem yoktu. Daha doğrusu yok olmuştu. Abdülrezzak, "Ne yaparsın? Nasıl geçinirsin?" "Bilmiyorum. Çalışırım yine. Sonra sen yardım edersin gerekirse. Boşanan kadınlara nafaka bağlıyormuş mahkeme. Biliyorum ben metresim. Böyle bir hakkım yok. Ama ne zaman ihtiyacım olsa, bir yıl sonra bile, eminim sen bana yardım edersin. İzin ver ayrılayım. Zorlanacağım kesin. Ama denemek istiyorum." Nurşen, ayrı eve çıkmak için babasından izin isteyen bir genç kız gibiydi. Uzaklaşarak ayrılmaya, babasını ikna etmeye çalışıyordu sanki. Abdülrezzak, "Nereden çıktı şimdi bu ayrılık böyle birdenbire?" dedi. Bunu der demez de kendi cümlesinden ötürü derin bir hayrete düştü. Daha bir saat önce ayrılmaya kararlıydı. Nasıl söylesem diye düşünüyordu. Şimdi o söyleyince üzülmüştü. Abdülrezzak gerçekten üzgündü. O da ayrılmak istiyordu aslında ama bunu metresi de isteyince aşk kıymete binmişti. İnsan evladı. Bir şeyi istese bile ilk adım karşıdan geldiğinde durup geri çekilir bazen. "Yok ben istemiyorum" diye. Abdülrezzak az önce ayrılmak istiyordu ancak teklif karşıdan gelince vazgeçmişti. Şimdi ayrılmak istemiyordu. Üstelik bu kadını beğendiğini, sevdiğini hatırlamıştı. Karşıda oturduğu şu anda bunu tekrar tekrar hissediyordu. Bu masum yüzlü, derin bakışlı, iri gözlü, iri dudaklı, göğsü ve omuzları bir yaylı gibi apaçık, sütunlar gibi güzel bacaklı, bu bembeyaz tenli kadın nasıl terk edilirdi? Terk edilmezdi. Zapt edilmemiş mevziler misali terk edilemezdi. Sonra birden karısını hatırladı. Nuriye Hanım da böylesine güzeldi eskiden. Hala güzeldi. Üstelik ağlıyordu şimdi. Görmemişti ama emindi. Sürekli ağlıyordu. İlk göz ağrısının gözleri son zamanlarda sürekli şişti. Gelgitler içindeydi Abdülrezzak. Birden Nurşen'in görüntüsü silindi karşısında. Evi canlandı zihninde. Bir ay önce evinde, salondaydı. Nuriye Hanım Büşra'yı uğurluyordu giriş kapısında. Üçü de evli, üç çocukları vardı. Büşra en büyükleriydi. Annesine düşkündü. Tam kapıdan çıkıyordu ki Abdülrezzak Bey'in hayat boyu unutamayacağı bir şey söyledi. Annesinin yüzünü avuçlarına aldı ve "Anne, lütfen üzülme," dedi. Yavaş bir sesle söylemişti bunu ama Abdülrezzak Bey duymuştu. Göz ucuyla da Nuriye Hanım'ın yüzünü ellerinin arasına aldığını görmüştü. "Anne, lütfen üzülme." Demek ki o biliyordu. Çocukları biliyordu. Demek ki karısı ve çocukları çok üzülüyordu. Anlaşılıyordu ki Büşra'nın elinden hiçbir şey gelmiyordu. Elinden gelen tek şey annesinin yüzünü bir bebek gibi ellerinin arasına almak ve "Anne, lütfen üzülme," demekti. "Anne, lütfen üzülme." Birdenbire açılan bir derin yara gibi Abdülrezzak Bey'in içine işledi bu cümle. Günlerce düşündü durdu. Karısını, çocuklarını bu kadar üzmeye hakkı yoktu. O günden itibaren metresinden ayrılmayı ciddi olarak düşünmeye başlamıştı. Güzeldi ama olmuyordu. Olmayacaktı. Ailesiyle 30 yıllık bir hayatı vardı. Böylesine üzülmelerine değer miydi? Görüntü gitti, Nurşen'i tekrar gördü. Orada oturuyordu. "Hayatım, artık neyin doğru olduğunu bilemiyorum. Sen nasıl istersen öyle olsun. İstersen ayrılalım. Bu evi de geri alamam, senindir. Ve ayrıldığımızda da ne zaman ihtiyacın olsa seninleyim," dedi. Sesi yorgundu. Elini cebine attı, tesbihini çıkardı. "Nurşen, sen benim her şeyimsin. Şimdiye kadar yaşamımı değiştirdin. Eminim bundan sonra da değiştireceksin. Abdüş, o kız var ya, hani Zübeyde. Ben onu yanıma almak istiyorum. Kardeşlerimle birlikte onu da almak istiyorum. Çalışır bakarım. Kaldığı yetiştirme yurdunu buldum internette. İyi bir yer. Biliyorum, saçma ama bana öyle geliyor ki Zübeyde bana aittir. Başka hiçbir yerde mutlu olamaz sanki. Zübeyde, Nurşen'in yaşamadığı çocukluğuydu. Belki de onu yanına alıp bundan sonraki hayatında çocukluğunu telafi etmek istiyordu. Ayrılmak istemesinin bir sebebi buydu. Bir de Gazi olayı vardı. Yarım kalmış olsa da, devam etmiyor olsa da, o geceden sonra Abdülrezzak'la ilişkisini hiçbir şey yokmuş gibi sürdürmek yalancılık gibi geliyordu. Soğukluk veriyordu. İmkansız gözüküyordu. Birincisi bitmiş Gazi, ikincisi bitmemesi gereken Zübeyde. Ayrılmak istemesinin temel sebepleriydi. İçini çekti. Abdülrezzak'ın gözünde görmediği ama Nurşen'in defalarca anlattığı görüntü canlandı. Bu görüntüde arkası dönük bir kız omuzlarını kaldıra indire yürüyordu. Belki de içini çektiği için omuzları kalkıp iniyordu. Arkasındaki at kuyruğu iki yana sallanırken sanki içinden "Bana ne? İstemezseniz istemeyin. Beni kimse istemiyor zaten," diyordu. Kız uzaklaştı. Kamunun vicdanını yaralayan nice insan sonunda uzaklaşırdı zaten. Abdülrezzak yarı duyulur bir sesle "Nuriye'ye söyledim. Böyle bir çocuk varmış. Alalım," dedim. "Torunlarımızla ancak ilgileniyoruz," dedi. İstemedi. Nurşen güvenli bir sesle, belki de artık büyüdüğü içindi. "Bir melahat var bizim sitede. Onu açtım. Avukat arkadaşlarına sordu. Evlat edinemezmişim evli olmadığım için. Ama koruyucu aile diye verilebilirmiş. Şartları varmış tabii. Sanırım bu sitede otururken olmaz. O yüzden taşınmak istiyorum." Dertop oldu Nurşen koltukta. Ayaklarını altına aldı. Oyuncak bebeğini bekleyen küçük bir kız gibiydi. Ona bakacaktı. Abdülrezzak bir yandan Nurşen'i dinlerken bir yandan düşünüyordu. Avukatları hukuki yönle ilgilenirdi. Bu villa yine Nurşen'in üzerinde kalırdı. Kiraya verir, kirasıyla şehirde bir daire kiralardı. Sonra ona küçük bir dükkan açabilirdi. Tuhafiye ya da kozmetik mesela. Birkaç çocuk alırdı yanına resmen. Koruyucu aile diye. Dükkan, ev, çocuklar, küçük bir vakıf gibi sanki. O gece birbirlerine sarılıp uzun süre konuşmadan yattılar yatakta. Sonra sevişmeye başladılar. Bunun son sevişmeleri olduğunu ikisi de biliyordu. Kollarında, ellerinde, dudaklarında, bütün bedenlerinde ve zihinlerinde. Hüzün ve haz vardı bu gece. Sabah bitti. Metristepe'den İstanbul'a gitti önce Abdülrezzak Bey. 3 gün sonra evine. Evine vardığında bir ağrılı acı hissediyordu içinde ama yine de hafiflemişti. Artık bir metresi yoktu. Bundan sonra da olmayacaktı. Varlığı bölünmeyecekti bundan böyle. Zihni bölünmeyecekti. Aklı evinde ve işinde olacaktı. Yüz yüze gelmeden uzaktan uzağa Nurşen'i destekleyecekti. Kendini, karısı dahil tüm kadınlara, özellikle Nurşen'e borçlu hissediyordu. Onun kardeşlerini ve baktığı çocukları okutacaktı. Zamanla Zübeyde'nin adını unutacaktı belki Abdülrezzak. Ama ismiyle müsemma, onun rızkına vesile olduğunu bilecekti. Rezzak'ın kulu, Rezzak olacaktı. Ayrım sonu, sayfa 217.